Ayrım 3, sayfa 21. Kalbinde dalak ya da bademcik gibi vazgeçilebilir bir organ olduğunu kederle fark etti. 30'una varmış kadınlar 50'sini devirmiş, güvenilir erkeklere yönelirken 30'una varmış erkekler 20'lik çıtır peşine düşüyordu. İki tarafında niyeti aynıydı: aşık olma riskini azaltmak. Yapayalnız kutladığı 30. doğum gününde anne babasının düğün fotoğrafını yaktı. Onlar gibi olamadığı için son kez üzüldü. Vazgeçiyordu. Oyunculuk işinde yükselmeye çalışmayacaktı. Madem hiçbir şey istediği gibi olmuyordu, salacaktı kendini talihin rüzgarına. "Mutlu musun?" diye soranlara Karl Lagerfeld gibi yanıt verecekti: "Hayır darling, ben o kadar hırslı biri değilim." Kendisini şehrin karanlık yüzüne bıraktı. Kalbinden vazgeçmişti nasılsa. Günaha dair geceler birbirini izleyebilirdi. Eski tayfayla takılmayı sürdürmesinin tek sebebi yalnız kalmaktan korkmasıydı. Menajeri Gonca onun kalan parasıyla Etiler'deki bir güzellik salonuna ortak olmaya ikna etti. Diğer iki ortak Gonca'nın sevgilisi ve ünlü bir şovmendi. İmzaların atılmasının üstünden daha bir yıl geçmeden Gonca adamdan ayrıldı. Şovmenin de mafyaya dünya kadar kumar borcu çıktı. Gangster tipli adamlar gelip salona el koydular. Sitare beş parasız kaldı. Kirayı ödeyemeyince Cihangir'deki evden atıldı. Arkadaşlarında kaldı, borç harç yaşamaya çalıştı. Kaldırımda sızmış fotoğraflarının "Çocuk Yıldız'ın Hazin Sonu" manşetiyle magazin sayfalarını süslemeye başlaması o zamanlara rastlar. Haberi yapan magazinciyi herkesin içinde tokatlaması duruma tuz biber ekti. Diş bileyen kadın haberleri abarttıkça abarttı. Söylediğine göre alkolik eski Çocuk Yıldız hikayesine bayılmıştı millet. Uzaklaşması gerekiyordu. Nereye? Gonca'dan aldığı borçla kapağı attığı Berlin'i sevdi. Şehrin her yerinde kendisi gibi feleğin sillesini yemişler, tutunamamışlar, yitikler vardı. Ev sahibesi Bahia 30'larında bir faslıydı. Porno filmlerde makyözlük yapıyordu. Bir gün iş yerine davet etti. Gittikleri yer şehrin doğusundaki komünist dönemden kalma konutlardan biriydi. Berlin duvarı yıkıldığından beri burası Avrupa'nın her yerinden gelen menajerlerin muhitiydi. Sitare blokların ortasındaki hangara girdiğinde şaşırdı. Bir porno setinden beklemediği kadar düzenli ve temiz bir yerdi. Herkes ciddiyet içinde işini yapıyordu. Böyle bir disiplini çalıştığı dizi setlerinde bile görmemişti. Bahia onu yönetmenle tanıştırdı. İsviçreli Carla sektörün en tanınmış kadın yönetmeniydi. Çilli bir yüz, balık eti vücut, kıvırcık kızıl saçlar, İsveçli bir porno yönetmeninden çok Amerikalı bir ev kadınına benziyordu. İnsana iştahla bakan gözleriydi farklılığını ele veren. Bu filmler hep erkek milleti için çekilir, ben kadınların da zevk alabileceği şeyler peşindeyim. Kadınlar için porno, bizim olayımız bu. Yaşasın feminizm. Bu arada kalçaların efsaneymiş hayatım. Çekimleri izlemesini teklif etti. Sitare'nin başka işi yoktu. Onu stüdyonun üst katına çıkardılar. Buradaki localar setin her köşesini rahatça görüyordu. Aşağıda çift kişilik bir yatak ve farklı açılara konumlanmış 3 dijital kamera vardı. Derken siyahi bir erkekle 2 beyaz kız girdi içeri. Kızlar lise öğrencisi gibi giyinmişti. Biri esmer, diğeri sarışındı. Dizlerine kadar beyaz, sivri topuklu deri çizmeleri vardı. Üçü de birbirine sigara molası vermiş banka memurları gibi davranıyordu. Ne kadar kazanıyorlardı acaba? Sonraki yarım saat boyunca erkeğin iri organını kadınların birinden çıkarıp diğerine sokmasına baktı. Alet girdiği yerden her çıkışında yağla sıvanmış gibi parlıyordu. Nihayet kükreyerek Esmer'in yüzüne boşalırken az kalsın Sitare'nin nefesi kesilecekti. "Bahia senin oyuncu olduğunu söyledi," dedi Carla. "Gerçekten sigara molası verildiğinde." "Evet, Türkiye'de dizilerde oynuyorum." "Sana iş teklif etmek istiyorum," dedi kadın. Sitare'nin kalçalarına bakıp sırıtarak, "Anal seks sever misin?" "Ha? Bildiğin anal seks canım. Şaka mı bu?" "Damdan düşer gibi oldu, kusura bakma. Bahia paraya ihtiyacın olduğunu söyledi. Benim de senin gibi Türk tipi kalçalara ihtiyacım var. Demin seyrettiğin Marco ile oynayacaksın. 10.000 euro garanti. Üstelik yüzün görünmeyecek." "Nasıl görünmeyecek?" "Maskeli olacaksın. İşin belinden aşağısıyla." Sitare eve vardığında sersem gibiydi. Böyle teklifler alacak halde olduğuna mı üzülsün, yoksa kalçalarının hala ilgi çektiğine mi sevinsin bilemiyordu. Kendine Bahia'nın içkisinden koydu, balkona oturup sarı yaprakların güzellikle ele geçirdiği Berlin'e baktı. Gözünün önüne adamın iri organı geldi. 10.000 euro az para değildi. En azından kıçını kurtarmasını sağlayabilirdi. Derken sokağın Kruzberg'e sapan köşesinde ilk kez gördü onu. Gözlerine inanamadı. Çocuk Hırvat lokantasının önünde durmuştu. Omuzunda siyah bir atmaca, üzerinde beyaz bir elbise, kaygılı gözlerle Sitare'ye bakıyordu. 3. Kül rengi bir sokakta yürüyordu. İki yanında üzgün apartmanların ve apartman inşaatlarının sıralandığı kentsel dönüşüm faciasının sillesini fena yemiş bir civar. Güneş yeni İstanbul'un beton duvarlarına vuruyor, sonra sekip retinasını dağılıyor, tek tük ağaçlar ve bahçe olmak isteyip yarı yolda kalmış toprak yığınları. Kaldırım işgalcisi otomobiller yüzünden yürürken akrobasi gerekmekte. Sitare bu sokağa alışkın ama 10 santimlik topuklu ayakkabılarla değil. Sağa sola sıçrarken sağ ayağındaki topuk kırılıveriyor. Bir küfür savuruyor. Hem sokağa hem de kendisini o sokağa park etmiş hayata. Görüşmeye giderken topuklu ayakkabı giymesini isteyen Gonca da alıyor nasibini. "Sabah pedikür yaptır ve kırmızı oje sür please," dedi telefonda. "Sonra da açık beyaz topuklularını giy. Peyami Bey bu konuda hassasmış. Adamı etkilesen fena mı olur?" Sonuçta ayak fetişisti bir moruk yüzünden sokak ortasında kırık topukla kala kaldı. Boşa giden pedikür parası da ayrı. Çaresiz alıyor ayakkabıları eline, yalın ayak devam ediyor. Bir an önce eve ulaşıp kafayı bulmaktan başka umudu yok. Kaldırıma oturup çantasında bulduğu kolonyalı mendille ayak tabanına yapışmış böcekleri temizlemeye çalıştığı sırada başörtülü bir kızla göz göze geliyor. Kızın elinde bir deste kağıt. "Bir dakikanızı alabilir miyim?" Sitare'nin cevabını beklemeden devam ediyor. "Üniversite öğrencileri olarak depremzedeler yararına dergi çıkarıyoruz. Bir tane almak istemez miydiniz?" Derginin kapağında o gün gitmeyi reddettiği şehirde 5 ay önce yaşanmış depremin fotoğrafı. Yaşlı bir kadın enkaz ortasında ellerini göğe açmış haykırıyor. Arkasındaki apartmandan arta kalmış duvarın dibinde korkuyla bakan iki çocuk. Gökyüzü paslı bir gri levha gibi uzanıyor üzerlerinde. Sitare bu manzaradan bir an önce uzaklaşmak isteyerek kalkıyor ayağa. "Müsait değilim, kusura bakmayın." Başörtülü kızın pes etmeye niyeti yok. "Ama alacağınız dergi bir çocuğun hayatını kurtarabilir." "Ne kadar?" diye soruyor Sitare yorgun bir sesle. "Gönlünüzden ne koparsa." Çantasında bulabildiği bütün parayı kızın eline tutuşturuyor. Sonra da yürüyüp gidecek. Genç kız şaşkınlıkla bir kırış kırış banknotlara, bir de sokakta uzaklaşan çıplak ayaklı kadına bakacak. Bir an "derginizi unuttunuz" diye seslenmeyi düşünecek, vazgeçecek sonra. Tuhaf kadının umursamayacağı belli. Muhtelif sebeple ağlayarak, bakışlardan kah utanıp kah öfkelenerek yürüyor. Ağlayan birini görünce niye böyle bakar insanlar? Dizi seyretmedikçe ağlayamadıkları için mi? Gözyaşından mahrum ömürlerinin acısını televizyon yardımı olmadan zırlayabilenlerden mi çıkarırlar? Uğruna ağlanacak bir şeyler kaldığını görmekten mi korkarlar? Hala canlı olduklarını hatırlamak işlerine mi gelmez? Hiç mi görmediler sokaklarda ağlayan çıplak ayaklı bir kadın? Bu aslında iyi sezon finali olur diye düşünerek acıyor kendine. Kadın ağlayarak eve gelir ve kafasını fırına sokar. Çıkmazdaki dört katlı somor rengi ve nedense kuşkonmaz adlı apartmanın üçüncü katına tırmanıyor. Yemek kokuları yakıyor midesini. Kapı önlerindeki ayakkabılar burkuyor içini. İkinci katta gerçekten kapı açılıyor. Ev sahibesi Şükran Hanım'ın krom mavisi gözleri alacakaranlığı delip geçerek yine ''Ne zaman ödeyeceksiniz kirayı?'' ''Size de iyi günler Şükran teyze. Nasılsınız görüşmeyeli? Beni çok özlediniz mi?'' Şükran Hanım klimalı gözlerini kısarak bakıyor. Niyeti sitare sarhoş mu onu anlamak. Anlayamazsa da anlayamadıkları şeylere sinirlenen yaşlılar gibi sinirlenmek. Onu bunu bilmem Sitare Hanım. Ya bu kirayı ödeyeceksiniz ya da evimden çıkacaksınız. Bir daha da söylemeyeceğim. İşte o kadar. Sitare acı gülümsüyor. Ev sahibesinin yüzüne kapanan kapısına. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenleri diyen hangi şair? Çıkarken o kadar kalabalık olan hayat merdiveni inerken neden ıssızlaşır? Nereye gider gülen yüzler, dostça seslenişler? Bütün o partiler, balolar, eğlenceler, su gibi akan içkiler, tutkulu aşklar, delice sevişmeler. Hep birlikte başka bir gezegende mi almışlar soluğu? Yoksa Sitare mi başka gezegende olan? Fark etmeden adı yalnızlık olan bir gezegene mi ışınlandı? Unutulmuşluk güneşin etrafında dönerek mi geçiyor aylar, yıllar, mevsimler? Bu gezegenin atmosferi mi ciğerlerini yakan, durup dururken gözlerini yaşartan, kalbini buruşturan? Bu yörüngeden kaçabileceği bir uzay gemisi olsa keşke. Birisi onu falanca tarihte orada unuttuklarını hatırlasa. Yalnız bile değilim, unutulmuş gibiyim daha çok. Bunlar ilk yudumu almadan önce son düşündükleri. Pencere kenarındaki koltuğa oturmuş, bloklar arasında direnen yeşillik parçasına bakıyor. Betondan ormanın ortasında hayatta kalmış ağacın dallarında siyah bir atmaca kımıldamakta. Bir yudum alıyor. Sonra bir yudum daha. Alkol başlıyor yine yayılıp sinir uçlarını söndürmeye. Alkolü içmiyor, adeta içine döküyor Sitare. Alkole içini döküyor. Çocuğun karşı duvardaki resmine bakıyor. Ufaklık prensesler gibi giyinmiş, saçlarında çiçeklerden taç. Parlak merdivenlerden ışıltılı bir sahneye çıkıyor. Şık giyimli yüzlerce insan onu alkışlıyor. Küçük kızı sahnede bekleyen sunucunun üzerinde smokin, yüzünde gülücük. Hoş geldin diyor çocuğa. Gözümüz yollarda kaldı. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım? İyiyim, hem de çok iyi. Bir zarf veriyor sunucu. Üzerinde televizyon kanalının logosu, altın sarısı bir zarf. İçinde birazdan kendisinden onlarca yaş büyük birini sevindirecek şeyler. Evet Sitare, açıkla bakalım ödülü. Ağırdan alarak açıyor zarfı. Herkes nefesini tutmuş, sessizlik büyüyor. Kocaman bir balon olup kızı içine alıyor ve başlıyor yükselmeye. Başka dünyalara, başka güneşlere, başka gezegenlere. Balon değil, uzay mekiği sanki. Hiçbir unutuluşun gücü yetmez onu patlatmaya. Sahneyi garipten bir ses bozacak. Çirkin, kulak tırmalayan halden anlamaz. Sitare'nin iki yıldır oturduğu bir oda bir salonun kapı zili. Gelen 25 yaşlarında bir adam. Uzun saçlı, uzun sakallı. Eski bir siyah deri ceket, dizleri yırtık mavi kot pantolon ve kovboy çizmeleri. Eli kolu poşetlerle dolu ve Sitare'nin aksine heyecanlı. Ne kilitliyorsun kızım kapıyı? Anahtar da üzerinde. Selam Kurt. Stüdyoda Nikki ile karşılaştık. Selamı var. Atmaca hala uçmadı. Dalın üzerinde. Jimnastik yapar gibi sıçrıyor. Güneşin alçalmasını fırsat bilen apartmanlar gölgeleriyle çıkmaz sokağı örtmüşler. Çıkmazın sonuna varmış seyyar satıcı, plastik leğenler ve mandallarla dolu arabasını iterek döndürüyor. Manevrayı izleyen 15 yaşlarında iki oğlandan başka kimse yok. Onlar da birazdan rahat rahat bonzaiye çekecekleri bir köşeye gidecek. Deri montunu çıkarıp kanepeye fırlatıyor Kurthan. Getirdiği torbaları hevesle gösteriyor. Bak neler aldım. Ne? En sevdiğin şarap, buzbağı. Balık da aldım, garnitür falan, hepsi tamam. Kutlayalım yeni işini. Stare sıkıntıyla çekiyor içini. Kurt. Kurthan dinlemiyor. Merak etme, sen bir şey yapacak değilsin. Ben hazırlayacağım. Mum bile aldım, sen keyfine bak. Adam bir heves giriyor mutfağa. Stare arkasından bakıyor. Nadir bir hastalığın belirtisine bakar gibi. Mutfakta açılıp kapanan dolap, musluk sesleri, Kurthan hamaratlık yaparken bir taraftan da şakıyor. Yan rol, man rol, haftada üç kağıt veriyorlar ya, sen ona bak. Adamları araştırdım, ödemeleri düzgünmüş. Stare alıyor son yudumu, sigara yakıyor, dudağını da yemeye başladı. Yüzünde önlenemeyecek bir kazaya giden yolcunun mütevekkil kederi, Kurthan'ın mutfaktaki neşesi eve katmanlar halinde çökmekte. Hem oralarda kalmak zorunda değilsin. Baktın çekim yok, atlarsın uçağa gelirsin. Bir de ister misin tutsun, şansın döner, yırtarız. Birden susuyor. Mutfaktaki diğer seslerde. Erkeksi enerji kadının sessizliği tarafından emildi. Kurthan'ın mutfak kapısında belirmesini bekliyor Stare. Bir an sonra adam kuşkulu bakışlarla orada. Bir tuhaflık sezmiş ama tahmin etmek istemeyen gözlerle. Ne oldu? Stare gözlerini kaçırıyor. Kabul etmedim. Ne? Oynamayacağım. Şaka mı bu? O rol, o şehir bana göre değil. Değil mi? Kurthan'ın yüzü öfkeli, dövmeli kolları korkutucu. Stare sokağa bakınca şahit yazılmak istemeyen atmaca uçuveriyor daldan. Adam sert adımlarla geliyor Stare'nin yanına, çenesinden tutup başını kendisine çeviriyor. İki yıldır gelen tek işi reddettin, öyle mi? Erkeğin pençesi canını yakıyor. Gözleri dolu, merhamet dilenerek bakıyor. Karşısındakini daha da öfkelendirmekten başka bir işe yaramayacak. Öyle mi lan Sito? Stare başlıyor ağlamaya. Kurt lütfen. Kurthan bırakıyor kadının yüzünü. Salonun ortasında kurt gibi dört dönüyor. Salağım ben. Akıllandın sanmıştım. Yapma Kurt, gidemem oralara. Öfkelendikçe adamın gözlerinin rengi mi değişiyor ne? Niye? İncilerin mi dökülür? İyice kafayı yerim. Bir hafta sonra cesedimi almaya gelirsin. Adam elini alnına götürüyor. Başını eğip iki yana sallıyor. Bu tripleri hakkıyla yaptıktan sonra küçük kızın duvardaki resmine bakarak sinirli sinirli gülüyor. Ne diyeyim? O zaman otur burada bütün gün iç. Hiç olmazsa evimde ölürüm. Adam indiriyor resmi duvardan. Stare anlıyor parçalamak istediğini. Her şey için çocuğu suçladığını. Beraber yaşadığı erkeği tanıyor. Kurthan çözülmesi zor biri değil. İstediği yere varamayan bir müzisyen, şımarık, tembel ve bencil de olsa dişileri hayran bırakan hayvansı bir cazibe. Adamın çaldığı barda tanıştılar. Stare oraya Gonca ile gitti. Berbat bir iş görüşmesinin ardından. Günlerce hazırlandığı görüşmeden tek hatırladığı, onu rol için yaşlı bulduklarını söyleyen asistan kızın ablak suratı. Yönetmen tenezzül bile etmedi karşısına çıkmaya. Stare'ye en çok koyan da bu oldu. Alkol komasına girmek gibi harika fikirler geliştirdi. Gonca da zaten o bunu yapmasın diye yanındaydı. Beyoğlu barlarına bayıldığı için değil. Stare bardaki gençlere bakıp sadece rol için değil, Bar içinde yaşlı olduğunu düşünürken sahnedeki grup Sezen Aksu'nun Firuze şarkısına başladı. Bu onun en sevdiği şarkıdır. Ufak tefek mavi saçlı bir kız söylüyordu. Yanında gitar çalan iri yarı, kolları dövmeli, kovboy gözlerini sitareye dikmişti. İçini görmek ister gibiydi. Birkaç kadehten sonra efkar yerini çakır keyifliye bıraktı. Gitarcı şarkı bitene kadar bakışlarını sitareden ayırmadı. Adam hakkındaki ilk izlenimi onun hayvana benzediğiydi. Sadece hangi familyaya ait olduğunu o kafayla bulamıyordu. Kurtla ayı arasında bir şeydi herhalde. "Boşuna umutlanma tatlım," dedi Gonca. "Manitası vardır garanti." "Umutlandığımı nereden çıkarttın?" "Because I know my girl, suratındaki o ifadeyi de tanırım. Ama havaya girmesen iyi olur çünkü hazır bekleyen 18'lik çıtırlarla dolu burası." "Hah, Beyoğlu uzmanı konuştu. Sonra havanı alınca demedi deme ama. Bugün yeterince hayal kırıklığına uğradık zaten. Hem artık senin ihtiyacın macera değil, finansal security." "Of, lütfen başlama yine. Şu doktorun ilgisine biraz karşılık versen iyi olacak." "Adam 50 yaşında Gonca," dedi. "Alacağı cevabı bile bile." "Sorry baby ama sen de 25 değilsin. İşlerin gidişatı da ortada. Artık prodüktörlerden randevu almakta bile zorlanıyoruz. Acting dışında para kazanabileceğin mesleğin de yok. Hazır hala erkeklerin ilgisini çekebiliyorken hayırlı bir evlilik düşün derim." Gonca'nın sesi sıradaki şarkının altında silindi gitti. Bu sefer Yıldız Tilbe'den Aşk Perest çalıyordu. Kızın sesi bu şarkıya da gitmişti. Kovboy gitarcı bakışlarıyla sitareyi soydu, giysilerini yakıp kül etti. Sitare kendini epeydir öyle çıplak hissetmemişti. Böyle bir tiple takılmak hayatının hatalar listesinde ilk ona oynardı. İlk beşi bile zorlayabilirdi. Kendini bildi bileli bir gönül hataları uzmanıdır. Yanlış şeride girmek, akıntıya karşı kürek çekmek ya da uçarken rotayı şaşırmak dendi mi kolay kolay rakip tanımaz. "Nasıl olsa onun ilgisini çekebilecek bir tip değilim," diye düşündü. Sahneden sonra gitarcı yanlarına geldi. Gonca'nın şaşkın bakışlarının önünde başladı sitareye asılmaya. Amerikan filmlerinden fırlamış, yüzeysel ama hoş bir tarz vardı. Doğal bir özgüvenle konuşuyordu. Dünyasına o kadar uzak, hayatıyla öyle ilgisizdi ki berbat günün akşamında sitareye iyi geldi. Gonca ise içkisini asık suratla bitirdikten sonra erken kalkacağını söyleyerek terk etti mekanı. "Arkadaşım bizi kıskandı," dedi Kurtan. Sitare sarhoş oldu. Kovboy'un etrafta o kadar genç kız varken niye kendisiyle uğraştığını düşünmedi. Sabaha doğru adamın grubun davulcusuyla paylaştığı eve gitmeyi nasıl kabul ettiğini, nasıl seviştiğini, niye o kadar zevk aldığını da. Üzerinde düşünmediği bir ihtiyaca dönüştü kovboyla ilişkisi. İlk kez kendisinden genç biriyle çıkıyordu. Bunun hakkında da düşünmemeye çalışıyordu. Hayat ancak hakkında düşünülmezse çekilir olan şeydi. Kurtan'ın umurundaki şeylerin sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Gitar, seks, uyuşturucu, bilgisayar oyunları ve bunların bir araya gelebilmesi için para. Birkaç hafta sonra sitarenin yanına taşındı. Davulcuyla kavga etmişti. Evini bir erkekle paylaşma fikri sitarenin hoşuna gitti. Yapmayalı yıllar olmuştu. Gerçi sorumluluk duygusundan nasibini almamış Kurtan ideal erkek sayılmazdı ama olsundu. Günde birkaç kez tutkuyla sevişiyorlardı. Kavgalar bile sevişmeyle sonuçlanıyordu. Adam yatakta yaratığa dönüşüyor, saatlerce doymak bilmiyordu. Üstelik yaratıcıydı. İnsanı ufak tefek sapkınlıklara zorluyordu. Bazı sabahlar yaralı dudaklar, morarmış bilekler, soyulmuş diz kapakları, acıyan saç dipleri, kuyruk sokumunda ağrıyla uyandığında gece seviştiğini mi yoksa boks mu yaptığını hatırlayamıyordu sitare. Evi geçindiren Kurtan'ın sağda solda çalarak kazandığı paraydı. Yolun yarısında işsiz bir kadın için bu da başarı sayılırdı. Adamı merak etmiyordu. Yanında değilken nerede, kimlerle takıldığını, geceleri çaldıktan sonra neden hemen eve gelmediğini, hayatının kalbine inanarak geçen ilk yarısı fazla bir şey getirmemişti. İkinci yarıda kendisini karanlığın akışına bırakmak istiyordu. Gonca ile arkadaşlığı töküzlemeye başladı. İlişkisini onaylamadığını biliyordu. Belki de sahiden kıskanıyordu. Kendisi kaç yıldır bir şey yaşamadığı için. O kadar spora rağmen gittikçe tombullaşırken diyet bile yapmayan Sitare zayıf kaldığı için. Ama Gonca arkadaştan fazlasıydı. Menajerdi sonuçta. Sitare'nin iş bulabilmesi onun becerisine bağlıydı. Üstelik para ve şöhret gidince vefalı çıkan tek kişiydi. Sitare onu kaybetmek istemiyordu. Bir öğlenden sonra buluşmayı teklif etti. ''Nasıl gidiyor insan azmanıyla?'' dedi Gonca oturur oturmaz. Geri adım atmaya niyeti yoktu belli ki. ''Fena değil, tahmin ettiğimden iyi.'' Gonca kaşlarını çattı. Sitare'nin dudaklarındaki yarayı fark etmişti. Ayrım 3 sonu. Sayfa 36.